Ayrım 3. Teselliler Kitabı. Yusuf Özkan Özburun. Sayfa 30. Hüznü vardır sadece kalbi olanın. Hüznün tesellisi. Yalnızlığın, ayrılığın ve ölümün kapı komşusu, hatta diğer adıdır hüzün. Her zaman bahaneleri vardır hüznün, avare bir gönülde. Kenarda durup durup akamayan bir gözyaşı, bakışlardaki donukluk ve ıssızlık. Varoluşun ağırlığı çökmüş omuzların viran binalar gibi yıkılışı. Duyguların ve düşüncelerin darmadağın olup kişiyi kendinden öteye düşürmesidir hüzün. Bir yerlere, bir şeylere ya da birine giderken bile kendinden fersahlarca uzakta olmaktır çoğu kere. Ah benim hüzünlü dostum! Ömür denilen dikenli yolda en uzun yolculuklarımızdan biridir hüzün. An gelir hüznün hantal kuşları birer ikişer havalanır da içinin kuytularından hep bir kıyıyı özlersin. Varoluşun gözyaşlarından bir deniz düşlersin nihayetsiz, kifayetsiz gözyaşlarından. Bir posta güvercinidir o. Terkisinde sana iç seyirler sunan mektuplar, derin mesajlar getiren bir ulak. Fakat dikkat lazımdır ki o güvercin kafanın üstünü yuva yapmasın. Ne de kolay gelir çadırını kurar üstümüze hüzün. Güneşin istediğimiz yöne dönmeyişi, rüzgarın arzumuza göre esmemesi, hayallerin bir bir suya düşüp boğulması, camdan fanuslardaki gizli emellerin tuz buz olması ve daha nicesi. Ne ki her testinin iki kulpu vardır, bilesin. Dünya denilen yanar döner kadifenin de iki yüzü vardır daima. Bir yüzü parlak ve şirin, diğeri mat ve soğuk. Annesi bir kasnağa geçirilmiş, kanaviçe işleyen çocuğun baktığı yerden, yani kasnağın altından bakınca kanaviçenin çirkin, püsküllü yüzü görünür. Ama annenin baktığı yerden, yani kasnağın üstünden bakınca muhteşem desenler ve nakışlar tebessüm eder. Hanende erdemle ağırladığın vakur bir misafirdir bazen. Sana, seni, hayatın derinliklerini fısıldayan, kalbinin tarlasını süren, her noktasını tohumlayıp besleyen bir aziz dosttur o. Kimileyin de her gece yatıya kalmak isteyen, azıcık yüz versen koynuna girmek dileyen sırnaşık, arsız bir yosma gibidir keder dediğin. Her şeyin olduğu gibi hüznün de türleri vardır dostum. Yüce hüzünler, ucuz ve pespaye kederler. Ağırlıklarını attıkça seni yükselten bir balon gibi göğe ağdıran, adeta dünyanın fani hırslarından gelen baş dönmelerini, mide bulantılarını, kusmak şeklinde kendini gösteren ulvi bir hüzün vardır ki, insanı hüzünlerin en güzeli, en bereketlisi olan Allah derdi, ahiret gamına bağlar. Senin huzursuzluğunun ve kedere boğulmanın sebebi, önceki sahte mutluluklarından, sefil hazların hatıra ve hayallerinden, gaflet ve sarhoşluğun kucağında oynaştığın vebalı zevk dakikalarının içini çürüten artıklarını aklının ve kalbinin midesinden dışarıya atma kaygısıdır. Kusma esnasında bir şey yenmez. Ne zamanki istifra biter, ondan sonra yemek yenir. Midendeki bozuk şeyleri dışarı attığında bir rahatlama gelir. Sabret. Hüznü asil bir ağırbaşlılıkla taşı ki hüzün bir saflaşma, arınma yoludur. Safralarından, lüzumsuz bagajlarından kurtulma vesilesidir. Ayrıca şefkat ve rahmeti her şeyi kuşatmış olan Rabbimiz, iyilik ve kötülüklerin karşılıklarını ahirette vereceğini vaat etmiştir. Fakat bu karşılıkların bazı örnekleri dünyada da zaman zaman değişik şekillerde kendini gösterir. Mesela içimizi saran sevinç ve huzurların bir kısmı başkalarını sevindirmiş veya bir hayra vesile olmuş olmanın, biz unutmuş olsak bile, bir küçük karşılığıdır. İçimizi dolduran gam, keder, hüzün, sıkıntı ise başkalarını üzmüş, yaralamış, kederlendirmiş olmanın bir tür karşılığıdır. Yüreğimize ilişen daralmalarda gerginliklerde, zindanda boğuluyor gibi olmalarda yaptığımız kötülük, haksızlık ve günahların etkisi olduğunu bilmek gerektir. Yaptıklarımızı tüm detaylarıyla hatırlamasak bile verilen karşılıktan fazlasıyla yanlış fiiller işlediğimiz sonucu çıkar. Bu fiillerin cezasının ertelenerek daha vahim bir şekilde öte dünyada karşımıza çıkmasındansa acilleştirilerek bu dünyada karşılığının verilmesi büyük bir teselli ve rahmet pınarı olsa gerektir. Kuş bakışı bakıldığında hüzünler genel olarak şu kaynaklardan türer. 1. Beklenti ve isteklerin uzun ve bol, yetenek, hazırlık ve donanımların yetersiz ve az olması. 2. Kendini adayıp tüm enerjisini yönlendireceği bir büyük anlam, dava, ufuk, hedef bulamayıp boşlukta dönen avare kasnak olmak. 3. Hakikat ve marifet yolcuları nezdinde hırs denilen bumerang sadece ilim avcılığı için tavsiye edildiği halde azimle hırsı karıştırıp kendini paralayacak kadar iş, güç, para pul, mal, makam, şan, şöhret, haz ve şehvet peşinde koşup bitap düşmek. 4. Kendini eğlendirecek anlamlı uğraşılar bulamayıp sürekli haz ve eğlence tiryakiliği ile tarifsiz bir boşluk ve can sıkıntısında boğulmak. 5. Gençlik, sağlık ve boş vakitlerin asude demlerini çarçur edip ihtiyarlığın hazanında geçmiş günlerin melali, melankoliyi azdıran hatıralarıyla meşgul olup hastalık ve terk edilmişliğin acısıyla kavrulmak. 6. Elinin uzanabildiğini kendisi alan, uzanamadığını annesinden isteyen bir çocuk gibi yapmayıp elinin yetişmediklerine de uzanıp alamadığında hayal kırıklığına uğrayıp üzülmek. 7. Kadere iman eden kederden emin olur. İlkesinin anlamını kavrayamayıp kendini aşan olaylarla baş başa kaldığında kadere neden ben, niye şimdi diye şikayetlerle itiraz etmek. 8. Yönünü şaşırmış felsefe ve maddeci bilimin evreni ve insan hayatını anlamsız gösterip usandıran gizli telkinlerine kapılarak, zihninin ve duygularının ayarlarını bozarak, bozuk ve hırçın bir kişilik yapısıyla her şeye marazi bir muhalefet gösterip kendi gurur ve kibrini kamufle etmek, kendi kafa çöplüğünde ve duygu kanalizasyonunda boğulan Nietzsche gibi heriflerin egoyu okşayan edebi etki gücü yüksek, umut etmek işkenceyi uzatır gibi manasız ama afilli sözlerini büyüsüne kapılarak zehirlenmiş olmak. 9. Çağın ruhundan gelen başkalarının hayatını izleyerek sadece pasif bir seyirci konumuna gelmenin doğurduğu atalet bataklığında aklını, duygularını, zekasını, yeteneklerini, bedenini tembelliğe terk etmenin yoğun sıkıntısı. Zira hayat demek faaliyet ve hareket demektir. Her türlü eylemsizlik hayatın özüne ters olduğu için hüznü emziren bir annedir. 10. Modern iş koşullarının getirdiği mesai ve rutin çalışma tarzının insan doğasıyla çelişmesi. Fıtrat kati rutini reddeder. İle meydana gelen tek düzelikten türeyen kronik üzüntü hali. 11. Romancı, tiyatrocu, sinemacı, televizyoncu, dizici ve internetçi modern uygarlığın tüm bir vasıtalar aracılığı ile muhataplarındaki mutluluk, beğeni, yaşam kalitesi, güzellik, zenginlik gibi algı düzeneklerini olumsuz yönde bozması ve beklenti eşiğini haddinden fazla yükseltmesiyle oluşan kendi hayatını, bedenini, eşini, işini, evini beğenmemeye yol açan mutsuzluk hastalığı. 12. Doğadan kopuk mekanlarda yaşamanın, toprakla haşır neşir olmamanın, tüm mikrop ve virüslerin adeta vahşi canavarlar gibi gösterildiği aşırı hijyen ve temizlik vurgusu, reklam endüstrisinin etkin marifetleriyle, aynı hareketleri ve aynı sabit düşünceleri tekrarlamaya ve bir türlü kendini rahat hissetmemeye yol açan ruh hali. Modern kent yaşamının, teknoloji odaklı yaşamanın, takıntı ve sabit fikirliliği körükleyerek huzursuzluğa yol açan bir yanı olduğu unutulmamalı. 13. Müzik ve ritim bağımlılığı, futboldaki ergen çocuk düzeyindeki hoyrat bağırış çağırış ve heyecan bağımlılığı, bilgisayarına ve tekil imparatorluğuna aşk derecesinde bağlı olmakla saatlerce eğlence amaçlı gezinti yapmak, boş boş gevezelik yaparak karşı tarafın ne yazacağı beklentisiyle hep bir gizli heyecan duymak, bir tür sistematik adrenalin bağımlısı olmak ve bu hissi hep yaşama arzusu. 14. Dünyadan haberi olmak adına sürekli felaket tellallığı yapan, sineği ejderha gibi sunan, kaideleri değil istisnaları kaide gibi gösteren, hayata ve olaylara haşa Allah yokmuş gibi baktığı için her şeyi bir felaket, kıyametmiş gibi ele alan, son derece saldırgan, militarist bir dil kullanarak izleyenleri kışkırtan, umutsuzluğu, karamsarlığı ve yüzeysel düşünmeyi körükleyen, gürültücü haber bültenlerini izleyip izleyip ve aklın sakızı olan gazeteleri okuyup okuyup kedere müptela olmak. 15. İlim zevki, kainatı tefekkür zevki, ibadet ve dua ile sığınmanın dinginliği, zikir lezzeti, samimi dostlarla bulunma zevki, büyük ailenin sevimli curcunasının gönlü ferahlatan coşkusu, okuma ve müzakereli manevi derslerle aklın ve kalbin gıdasını vermek diye çerçevesini sunabileceğim manevi zevk ve lezzetlerden mahrum olmakla bedenin kaba hazlarına bilhassa cinsellik tutulmakla tam anlamıyla doyurulmaları dünyada mümkün olmadığı için sürekli bir tatminsizlik içinde kıvranma. 16. İnsan ilişkilerindeki güven mayasının bozulması. İnsana karşı temelde bir tedirginliğin gelişmesiyle sistematik uzaklaşma, insan ilişkilerinden ve işlevsel temasların haricinde yeme içme cinsellik gibi dostça, kardeşçe, samimice temas kuramamanın bunaltısı. Hesaplı değil, tamamen hesapsız münasebetlerle insan sıcağından mahrum olmanın sonucunda biriken duygusal zehri akıtamamanın sıkıntısından türeyen üzüntüler. 17. İçinde sürekli ateş yakılan bir odanın isten kararması gibi küçük ve büyük günahlarda ısrarcı olmakla meydana gelen kalp katılaşması, gönül kasveti. 18. Günah ve kusurlarına aşırı odaklanan mükemmeliyetçi kişilikle Allah'ın şefkatinden daha çok şefkat gösterircesine yaratıklara, musibete uğrayanlara, mazlum coğrafyalara, aşırı hassasiyet gösterip umutsuzluk uçurumunun kıyısında dolaşan, hep eleştirel, hep tepkisel, çatık kaşlı, dinin rahmani boyutunu temsil etmekten çok ameli bir din telakkisiyle kimseyi beğenmeyen, kendisini meşru eğlence ve zevklerden dahi mahrum edecek derecede hassas aktivist dindarlığın hüznü. Halbuki bir veba gibi umutsuzluğun kol gezdiği ve çoğu bünyeyi harap ettiği bu çağda La Taknatu emrinin gölgesinde meşru eğlence, sevinç ve lezzetleri bizzat kendileri için değil, asıl menzilimize ulaşmamızı engel olmak için şeytanın sağdan yanaşmasıyla yolumuza tuzak kurmuş olan yersiz eleştiri, kuruntu ve kötümserliğe karşı zayıf düşmemek ve yenilmemek için ikmal etmemiz şarttır. Tıpkı uzun yola çıkmış bir yolcunun arabasının benzinini, suyunu, yağını sırf araba sevdası için değil, gideceği yere ulaşabilmesi için ihmal etmemesi gibi. 19. Modern bilimin özellikle psikoloji ve psikiyatrinin en ufak üzüntü hallerini bile minör depresyon vesaire gibi nitelemelerle hastalıkmış gibi takdim etmekle, hüznü tıbbileştirip adeta bir hüzün endüstrisi oluşturmakla, insanın doğasındaki çok büyük acılara bile tahammül edebilme potansiyelinin açığa çıkmasını engellemesi, el bebek gül bebek bir çocuğun aşırı naif yetiştirilmesi sonucunda bağışıklık sisteminin zayıf olması ve hastalıkların pençesinde daha çok düşmesi gibi bir durum bu. Popüler psikiyatri kültürü tahammül kozasını erken yırttığı için içerideki kelebek güçsüz düşüyor. 20. İrili ufaklı günübirlik alışkanlıkların tiryakiliği ve tiryakinin kaçınılmaz huzursuzluğu. 21. Modern dünyanın temel ihtiyaçlar özünde hepi topu diyelim 10 iken bin haline getiren israfçı ve tüketken tahriklerine kapılıp ikincil ihtiyaçların birincil haline gelmesi sonucu kredi kartlarının şişmesi, borçtan kurtulamamak, ay başını getirememek, ev ahalisinin bitmek bilmeyen isteklerine yetişememek, hep daha çok çalışarak, telafi etmeye çalışarak hayattan ve kendinden çalmanın hüznü vesaire gibi. Lakin biliyorum, en nihayetinde şu dünya hayatını dikensiz gül, kılçıksız balık, elemsiz haz, zahmetsiz rahat istiyorsun. Bilesin ki dünyada bu isteklerinin karşılığı yoktur. Burası tatma yeridir dostum, doyma yeri değil. Vitrindir bu dünya, ambar değil. Vitrindekiler ambarı göstersin diye numunelik olarak konmuştur. Yine de bir dakika olsun dünyada tam huzura erme isteğinden vazgeçmezsin. Dünya hayatında bulduğun huzur ve mutluluk parlayıp sönen bir şimşeğin yalımından başka bir şey değildir. Öyle kamçılı bir şimşek ki birkaç saniye ötesi ürkünç bir gürültü, yağmur ve dolu yüklü. Bazen de halimiz hırsına mağlup olup avlanan maymunların mahzun haline benzer. Asya'da maymun yakalamak için kullanılan bir tür basit tuzak vardır. Bir Hindistan cevizi oyulur ve iple bir ağaca ya da yerdeki bir kazığa bağlanır. Hindistan cevizinin alt kısmına ince bir yarık açılır ve oradan içine tatlı, maymunu cezbeden bir yiyecek konur. Bu yarık sadece maymunun elini açıkken sokabileceği büyüklüktedir. Yumruk yaptığında elini dışarı çıkaramaz. Maymun yiyeceği kokusunu alır, yiyeceği almak için elini içeri sokar ve kavrar. Fakat yiyecek elindeyken elini dışarı çıkarması imkansızdır. Sıkıca yumruk yapılmış el yarıktan dışarı çıkamaz. Avcılar geldiğinde maymun çılgına döner ama kaçması mümkün değildir. Aslında bu maymunu tutsak eden hiçbir şey yoktur. Onu sadece onun kendi bağımlılığının gücü esir etmiştir. Yapması gereken tek şey elini açıp yiyeceği bırakmaktır. Ne ki zihninde açgözlülüğü ve hırsı o kadar güçlüdür ki bu tuzaktan kurtulan maymun çok nadir görülür. Rivayet odur ki eski zamanların birinde bir arif kişiye göklerden ne istersin diye bir ses geldi. Cevabı şu oldu. İstememeyi isterim. Çünkü bütün elem ve kederler bir şey isteyip onu elde edememekten kaynaklanır. İstemezsen keder de ortadan kaybolur. Bu istek histerisi çağında hep bir istekten diğerine savrulan tüketim köleliği zamanında bu sözler daha bir derinden düşünülmelidir. Dünya bir han değil, handan geçen bir yoldur dostum. Sen de demir çarık, demir asa bir yolcusun. Gelip geçiyorsun, daha çok geçiyorsun. Gelirken geçmeye başlıyorsun. Görmüyor musun? Bir ağacın gölgesinde uyuyan kişi gibisin. Ve öyle ki sen dursan bile ağacın gölgesi yerinde durmuyor. Farz et ki bu yolculuk sırasında çok mühim bir davete, bir ziyafete katılmışsın. Böyle düşün kendini. Öyle davran dünyada. Davette diğer misafirlerin huzurunda bir tabak yemek önüne geldiğinde nezaketle, zarifçe azıcık al. Tabaktaki yemek bitmeden alıyorlar mı? İlle de kalsın diye uğraşma. Daha sıra sana gelmediyse sükunetle beklemesini bil. Dünya nimetlerinin tamamına karşı da hırs tuzağına düşmeden bu mesafede bu tarzda dur. Aziz dostum, bir kişi hayal et ki fırtınalı bir gecede şimşeklerin şavkında zahmetle yol alarak evinin yolunu tutar. Fakat karanlık orman yönüne doğru gider ve eve ulaşma umudunu taşır. Tuttuğu yol, yol değildir. Yanlış yola düşmüştür. Ama yine de yürümeyi, azmi, gayreti elden bırakmaz. Bunun karşısında evinin yolunu tutan bir kişi, isterse ayakları kan içinde, bitkin düşmüş, aç bir ilaç olsun, doğru istikamet üzere olduğu için yolun sonuna varır, amacına ulaşır. Ey hüzün arkadaşım! Dünyanın ve ahiretin işleri öyle zahmetsiz olmuyor. Bir şekilde emek, acı, yorgunluk kaçınılmaz. Hiç olmazsa bu emeği, çekilen acıyı, yaşanan yorgunluğu doğru tarafa yönetmek gerekmez mi? Sorarım sana. Gel hayalime eşlik et ve bir başka açıdan daha düşünelim birlikte. Aklının ve kalbinin ayarları bozuk, huysuz, mızmız, geçimsiz, her şeye ve herkese potansiyel bir düşman gözüyle baktığın için hiç arkadaş ve dostu olmayan mizacı bozuk bir adamı düşün. Bu adamın yaşadığı kederin sebebi dünyada kendisine haldaşlık edip bir bardak soğuk su gibi teselli sunacak bir dostun yokluğudur. Evet, bu öldürücü bir hüzündür. Bir de bu adamın tam aksi, iyi huylu, şahsiyetli, her şeyi ve herkesi özünde dost bilen bir adamın bazı çok iyi dostlarından bir şekilde ayrı düşmesinin getirdiği ulvi bir hüzün vardır. Bu dosttan ayrılıktan kaynaklanan bir ince derttir. Söz konusu bu iki hüzün özü itibarıyla birbirinden tamamen farklıdır. Ve şu büyük gerçeğe işaret eder. Hayata Allah yokmuş gibi erdemin yuvasından uçmuş bir şekilde karanlık gözlerle bakan, varlığın ve insanın gerçeğine körleşmiş bir yürekle baktığı her şeyi karanlık, dokunduğu her yeri tehlikeli, muhatap olduğu herkesi düşman beller. Her yer karanlıktır ona göre. Herkes tekinsiz ve kötü. Hiç dostu, arkadaşı, yarı, yareni yoktur. Ve bu kalbini kanatır biteviye. Yaratılanlara kardeş ve dost olamaz bir türlü. Diğer insan olan insan ise tüm yaratıkları bir kardeş bilir. Hayata ve insana aynı Rabbin kulları olmaları yönüyle, erdemin terbiye edip yumuşattığı kalbiyle, hikmetin ayarladığı aklıyla bakar. Fakat dostlarının birer ikişer ayrılıkları, bazen sonbaharda toptan sefere çıkışları onu derinden derine üzer, hüzünlendirir. Yarinden, annesinden, babasından, arkadaşından, kardeşinden, çocuğundan ayrılmak gibi içi burkulur. Fakat bunun sadece bir ayrılış olduğunu, ayrılanların her baharda yeniden dirilircesine bir başka diyarda ışıltılı gözlerle onu beklediklerine olan kesin inancı onu tam anlamıyla teselli eder, sükûna erdirir. Karanlıklar dağılır ve şefkatle yere eğilen gönül bulutları rahmet damlalarını sevinçle indirir. Dünyanın binbir türlü hali var. Yokluğu var, varlığı var, darlığı var. Öyleyse her şeye her vakit tetik durmalı, uyanık bakmalı. İnsana görünmeyen yerlerden isabet eden musibetlere karşı zihinsel ve duygusal bir hazırlık içinde olmak, ihtimalli davranmak, köprüleri inşa ederken esneme payı ile inşa etmek gibi sağa sola esneme payını daima muhafaza etmek, hüzne karşı bir tür koruyucu hekimlik vazifesi görür. İnsan kendini en kötü hallere bile alıştırmalı. Aşamalı olarak kendini, duygularını eğitmeli, güçlendirmeli. Ve hazır tutmalı ki musibetler başa geldiğinde sürpriz olmamalı. Üzüntü az olmalıdır. Hayatta acılar ne fazladır ne eksik, ne çoktur ne de az. Yağmurun ihtiyaç miktarı yağması kadardır acı. Sokağa şemsiyesiz çıkan adama acı veren yağmur çatlamış toprağın dudağına öpücük olur. Ağzını göğe kaldırmış bekleyen serçeye rahmet olur. Hikayenin söylediği gibi. Hintli yaşlı bir usta, çırağının sürekli her şeyden şikayet etmesinden bıkmıştır. Bir gün çırağını tuz almaya gönderir. Hayatındaki her şeyden mutsuz olan çırak döndüğünde yaşlı usta ona bir avuç tuzu bir bardak suya atıp içmesini söyler. Çırak yaşlı adamın söylediğini yapar ama içer içmez ağzındakileri tükürmeye başlar. Tadı nasıl diye soran yaşlı adama öfkeyle aşırı tuzlu diye cevap verir. Usta çırağını kolundan tutar ve dışarı çıkarır. Sessizce az ilerideki gölün kıyısına götürür ve çırağına bu kez de bir avuç tuzu göle atıp gölden su içmesini söyler. Söyleneni yapan çırak ağzının kenarlarında akan suyu koluyla silerken usta aynı soruyu sorar. Tadı nasıl? Ferahlatıcı diye cevap verir genç çırak. Tuzun tadını aldın mı diye sorar yaşlı adam. Hayır diye cevaplar çırağı. Bunun üzerine yaşlı adam suyun yanına diz çökmüş olan çırağın yanına oturur ve şöyle der. Yaşamdaki acılar tuz gibidir. Ne azdır ne de çok. Acının miktarı hep aynıdır. Ancak bu acının şiddeti neyin içine konulduğuna bağlıdır. Acın olduğunda yapman gereken tek şey acı veren şeyle ilgili hislerini genişletmektir. Onun için sen de artık bardak olmayı bırak. Göl olmaya çalış. Üstüne bir hüzün bulutu çöktüğünde bu bulutu oluşturan nedenleri ve şartları düşün. Eğer kederin nedeni ortadan kaldırılması mümkün bir neden ise o zaman gözyaşlarından havuz yapıp içinde boğulmak yerine o neden ve şartları ortadan kaldırmak için tüm dikkatini toplayarak mücadele et. Fakat üzüntünün nedenini ortadan kaldırmak mümkün değil ise odağını kaydır. İlgini bir başka şeye çevir. Enerjini başka bir noktaya yönelt. Kendini akışına kaptıracağın hayırlı ve anlamlı bir uğraş edin. Geçmişin elemleri geleceğin kaygılarından şimdinin derinliğine yoğunlaşmak, anı yaşamayı hazcı bir algılama ile değil, an içindeki hayat ışıklarını devşirme şeklinde değerlendirmek gerekir. Hüznü buharlaştıran bir kimyadır. Anı yaşamazsan ya anıda ya kaygıda kaybolursun. Yol budur, yordam budur. Her şey ama her şey bir oluş ve bozuluş tezgahında nakış nakış işlenmektedir. Hiçbir şey sabit değildir ki aynı kalsın. Dolayısıyla zaten akıp duran bir ırmağa niye akıyor diye üzülmek gibi bir saçmalığa düşmemek gerekli değil midir? Irmağın üstündeki yakamozlar niye kayboluyor diye elem çekmektense ışıklarını cömertçe suya döken dolunayın seyine dalmak daha akıl kârı değil midir? Eski kitaplarda anlatıldığına göre Hazreti İsa çokça güler ve Hazreti Yahya fazla ağlardı. Hazreti Yahya bir gün Hazreti İsa'ya "Galiba sen Allah'ın ince oyunlarından gereğince eminsin ki gülüyorsun." dedi. Hazreti İsa da "Sen de Rabbin ince, acayip, gizli olan inayet ve yardımlarından fazlasıyla ümidini kesmişsin ki bunca ağlıyorsun." diye cevapladı. Gönül yârelerimizin varolma acılarımızın en büyük teselliyecisi Hazreti Peygamber demiyor mu? Dert, gam ve tasalarını bir tek dert haline getiren kimsenin diğer dert, gam ve tasalarına Allah yetişir, yeter diye. Her kim ki onlarca derdi, gamı, tasası olsa, bunlardan dolayı içi dışı hüzünle de olsa, fakat bu dertler içinde bir tanesi olan Allah'a kul olma, dünyadaki ömrünü anlamlı yaşama, varoluşunu gerçekleştirme, hayattan bir hiç olarak gitmeme, ahirette cennette layık bir kul olma, günahlarından dolayı pişmanlık tasasını çekse, her şeyi içeriden ve dışarıdan çepeçevre kuşatan şefkatli Rabbimiz, kişinin çabasına gerek kalmaksızın diğer bütün dertlerine kendisinin kefil olduğunu müjdeliyor. Fakat aziz dostum, bir kimse dert, tasa ve hüzünlerini bir tek dert ve hüzün haline getirmeyip dağılırsa, herhangi bir vadide, çölde kaybolmak, gitmek ve böylece Allah'ın yardımından uzak kalmak ihtimali vardır. Dikkat lazımdır. Hüzünlerin balta girmemiş ormanında kaybolmaktansa onları bir ve tek kılmak daha anlamlıdır. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 49.